Kitabın adı Aşk Başkadır, Hikayeler. Yazarı Guy de Maupassant, çeviren Faruk Yener. 8. ayrım, sayfa 77. Bayan Paris'e. Siris köyü yöresindeki küçük Obernon limanı mendereğine oturmuş, güneşin Antibesler üzerinden batışına hayranlıkla bakıyordum. O güne kadar böylesine göz kamaştırıcı bir görüntüye az rastlamıştım doğrusu. Deva Uban tarafından yaptırılan kalın kale duvarlarıyla çevrili küçük şehir, Nis Körfezi ortasından denize iniyordu. Birbirini kovalayarak kıyıda köpükten bir taç meydana getiren büyük dalgaların üzerinde ara sıra görünüp kaybolan evler sırt boyunca yükseliyor, tepede eski bir miğferin iki yanındaki boynuzlara benzeyen kulelerde sona eriyordu. İki kule uzaktaki dağların süt beyazı rengini lekeliyor, daha ötelerde parıldayan kar duvarı gibi doruklar ufku tamamlıyordu. Duvarları bir vakitler beyazken artık esmer bir renk almış kırmızı damlı evler piramidi güneşin son ışınlarıyla yıkanıyor, kıyıdaki beyaz köpükler ve dağların beyazlığı arasında ilginç bir tablo yaratıyordu. Alplerin maviliği sanki karlar tarafından emilmiş, açık göğsünden başlayan beyaz bulutçuk dizisi. Körfez'in öteki kıyısından denize iniyor, Nisne dağlar arasında bir şerit gibi uzanıyordu. Güçlü akşam rüzgarlarıyla şişmiş iki büyük yelken hızla ilerliyor, ben de kendimden geçmiş bu tabloyu seyrediyordum. Öylesine az rastlanan, öyle tatlı, zevkli bir andı ki, yalnız mutlu anılara kapılabilirdi insan. Çoğumuz düşünür, acı çeker, hareket eder, sevebiliriz. Bütün bunlar için yetenekli bir insan, sesleri kalbe aktaran çok duyarlı bir kulağın sahibi olarak en derin, en ince zevkleri duyup yaşayabilir. Yanımdaki dostum Güneyli Bay Martini'ye dönüp şöyle dedim. Şu görüntü beni hayatım boyunca heyecanlandıran birkaç tablodan biri. Söz gelişi sabah vakti kumlar üzerindeki granitlere oturmuş Mont Saint-Michel'i büyük sahrada uzunluğu 50 kilometreyi aşmayan Rayan-Necher-Guyi gölünde sanki güneşmiş gibi parlayarak süt rengi sisin göğe yükselişine yol açan ay ışığını, Lipan adalarında deniz ortasında duman ve ateş kusan Volcanello'nun kükürtlü sarı kraterini gördüm. Ve şimdi Alpler önünde Antibes grubunu seyrediyorum. Neden bilmem, anılar eski antik çağlarda Homeros'un dizeleri gibi sıralanıyor belliğimde. Sanki eski doğunun bir şehrini, Odysseus'un şehrini, Truva'yı hatırlıyorum. Truva'da şu denizin ötelerinde değil mi? Bay Martini cebinden bir turist rehberi çıkarıp okumaya başladı. Bu şehir, Marsilya'da yerleşen Foker adlı ulus tarafından M.Ö. 340 yıllarında kurulmuş. Körfez'in öbür kıyısında bulunan ve yine aynı ulus tarafından kurulan Nisne karşı karşıya olduğu için karşı şehir anlamına gelen Antipolis adı verilmiş. Galyalıların baskısı üzerine çekilen bu ulusun yerini Romalılar almış, kalan bölge halkı Roma uyruğuna geçmiş. Devam edecekti, sözünü kestim. Sonra ne olup bittiği beni çok az ilgilendiriyor. Şu anda gözümün önünde ister Avrupa ister Asya kıyısında olsun Odysseus'un şehirlerinden biri var. Ve eminim Akdeniz'in öbür bölgelerinde böyle antik görünüşlü başka bir yerleşme kolay bulunamaz. Birden ayak sesleriyle döndüm. Uzun boylu esmer bir kadın yanımızdan geçerek Burn'a giden kıyı yoluna yönelmişti. Bay Martini fısıldadı. Bayan Paris'e, tanıyorsunuz herhalde. Bilmiyorum. Paris'e sözcüğü eski Truva çobanlarının adı gibi tınlamış, rüyalarımı daha da derinleştirmişti. Sordum. Kim bu bayan Paris'e? Kadının hikayesini bilmeyişim şaşırtmıştı arkadaşımı. Ona gerçekten hiç duymadığımı tekrarladıktan sonra antik çağ kadınları gibi ağır adımlarla bizleri görmeden uzaklaşan gösterişini yarattığı seyre koyuldum. 35 yaşlarındaydı, hala güzeldi, hem de çok güzel. Bay Martin'i anlatmaya koyuldu. Combe Lombe'de doğan Bayan Paris'e 1870 savaşından bir yıl önce bir devlet memuruyla evlenmişti. O zamanlar şimdiki gibi gamlı bir kadın değil, genç, güzel, neşeli bir kızdı. Kısa boylu, göbekli, paçaları yerde sürünen pantolonlar ile pıt pıt yürüyen, çok görülmüş insanlardan olan kocasının evlenme teklifini hiç de kıvaçta karşılamamıştı. Antibes'lere savaştan sonra bir piyade taburu gönderilmişti. Tabur, kahramanlar ile seçkinleşmiş Jean de Carmelin adlı genç bir subayın komutasındaydı. Subay aslında köstebek yuvasına benzeyen yukarı karede pek bunalıyor, hemen her gün parkta ya da çam ormanında gezmeye çıkıyordu. Yine kendisi gibi düzenli gezintiler yapan Bayan Paris'i görmüş ve ilgilini vermişti. Böylece aralarında bir aşk doğmuş, bakışmaları, gülümsemeler izlemiş, artık sadece birbirlerini düşünür olmuşlardı. Bu koyu renk gözlü, mat esmer tenli Akdeniz güzeli her önünden geçişte subay heyecandan sigarasını yakacağı yerde çiğnemeye başlıyordu. Bir yanda kırmızı pantolonu, sırma apoletleri, kumral bıyıklarına yakışıklı subayın hayali de özellikle kötü tıraşlı ve giyimli, kısa bacaklı, şiş karınlı kocası eve geldikten sonra kadının gözlerinden gitmiyordu. Bakışma ve gülüşmeler aralarındaki ilintiyi yakınlaştırmış, birbirlerini tanır olmuşlardı. Bir gün subay kadını hafifçe selamlamış, o da biraz çekingen ve nazik bir tavırla karşılık vermişti. Ama iki hafta sonra selamlaşmalar daha da sıklaşmıştı ve bir gün subay konuştu kadını. Acaba nelerden söz etmişlerdi? Herhalde ışıkları her ikisinin de gözlerinde yansıyan grupta. Aynı konu 15 gün boyunca her akşam birkaç dakikalık konuşmaları için yeterli olmuştu. Sonraki günler beraberce yürümeye başladılar. Gözlerinden binlerce sırlı anlam geçiyor, kalbi bütün gücüne çarptıran o güçlü duygunun açıklamasına yetiyordu. Subay artık zaman zaman kadının elini de tutuyor, bu davranışın getirdiği sarsıntı her ikisinde de bütün özellikleri belli oluyordu. Daha fazla uzatmadan derin bir aşka kapıldıklarını anlamışlardı. Ancak kadın bu ilişkiyi erdemli ve temiz bir hikaye olarak sürdürmek istiyor, erkek daha ileri gitmeyi tasarlıyor, sevgilisini tutkulu isteğine razı etmek için her akşam daha da ağırlaşan bir baskıyla zorluyordu. Kadın direnmekte kararlıydı. Ancak bir akşam ağzından şöyle bir cümle kaçıverdi. Kocam Marsilya'ya gidiyor, 4 gün kalacak orada. Jean de Carmen'in bu söz üzerine diz çöktü ve kocasının gittiği gece saat 11'de kapıyı açması için sevgilisine yalvarmaya koyuldu. Ama kadın bu davranışa aldırmamış, kırgın bir tavırla evine dönmüştü. Komutan o geceyi çok kötü geçirdi. Ertesi sabah güneş doğarken birliği teftişe çıktı. Talim yerine subay ve erleri sanki taş yağmuruna tutuyormuşçasına sudan bahanelerle azarladı durdu. Kahvaltı için odasına döndüğünde peçete üzerinde bir zarf buldu. İçinde 4 kelimelik bir not vardı. Bu gece saat 10'da. Öyle sevinmişti ki emir erine yüklü bir bahşiş verdi. Gün olağanüstü uzamış durmuştu. Saatlerin çoğunu saç tıraşıyla süslenmekle geçirdi. Akşam yemeği için masaya oturur oturmaz önünde bir zarf daha buldu, içinde şu satırlar yazılı bir telgraf vardı yalnızca. Sevgilim, işlerimi bir günde hallettim. 9 treniyle dönüyorum Paris'e. Yerinden öylesine zorlu bir hiddetle fırladı ki emir eri çorba kasesini yere düşürüverdi. Şimdi ne yapmalıydı? Bir şey biliyordu. Her şeye rağmen o geceyi kadınla geçireceğini. Bu orada kocayı tutuklatmayı, gerekirse zindana attırmayı bile göze almıştı. Bir an kafasında çılgın bir fikir belirdi, kağıt isteyip şu satırları yazdı. Sayın bayan, kocanız bu gece 9'da dönmeyecek ve ben saat 10'da yanınızda olacağım. Korkmayın, size askerlik onurum üzerine yemin ederim ki her şey güven altına alınmıştır. Jean de Carmen'in. Mektubu gönderdi ve büyük bir rahatlıkla yemeğe oturdu. Saat 8'e doğru yardımcısı yüzbaşı Griboisi'yi çağırdı. Parmakları arasında Paris'in telgrafını buruşturarak söze başladı. Yüzbaşım, çok olağanüstü bir telgraf aldım. Özünü size bile açıklayamam. Şehrin kapılarını kapatıp nöbetçiler koyacak, kimsenin evet bu noktaya dikkat, kimsenin sabah 6'ya kadar ne girişine ne de çıkışına imkan vereceksiniz. Şimdi hemen devriyeler çıkartın ve halkın saat 9'a kadar evlerinde olmasını sağlayın. Bu saatten sonra görülenler evlerine asker zoruyla götürüleceklerdir. Devriyeler beni görürlerse hemen uzaklaşacak ve tanımamış gibi davranacaklardır. Anlaşıldı mı? Evet sayın komutanım. Buyruklarımın uygulanmasından siz sorumlusunuz. Evet sayın komutanım. Şimdi bir kadeh konya ne dersiniz? Büyük bir sevinç duyarım sayın komutanım. Kadehler tokuşturuldu, konyak içildi, yüzbaşı çıktı gitti. Marsilya treni saat tam 9'da istasyona girdi, iki yolcu bıraktı ve Nice doğru yoluna devam etti. İki yolcudan biri uzun boylu, zayıf bir adam olan yağ tüccarı Bay Saribe, öteki şişman, kısa boylu Bay Parise'ydi. Ellerinde çantaları, şehre uzanan bir kilometrelik yolu beraberce yürümeye koyuldular. Tam liman kapısına gelmişlerdi ki nöbetçilerin süngüleriyle karşılaştılar. Şaşırmış, korkmuş bir halde duruma anlam vermeye çalıştılar, dönüp nöbetçilere adlarını söylemeye karar verdiler. Ama askerler kesin buyruk almışlardı, hemen uzaklaşmaları gerekiyordu, aksi halde ateş edeceklerdi. İki yolcu ellerinde gittikçe ağırlaşan çantalarını orada bırakıp koşar adımlarla kaçmaya başladılar. Kale duvarının dibinde bu defa kan yoluna açılan kapıyı deneyeceklerdi. Orası da kapanmış, nöbetçiler tarafından tutulmuştu. Bay Saribe ve Bay Paris'e için yeniden istasyona dönüp güneş doğuncaya kadar bekleme salonuna sığınmaktan başka çare kalmamıştı. Nöbetçi demiryolu görevlileri yarı uykulu ve şaşkın bir halde kapıyı açtılar. İki yolcu karanlıkta kanepelerden birine oturarak bitmeyen gece boyunca başlarına geleni düşünüp durdular. Saat 6:30'da kapıların açıldığı haberi geldi. Artık Antibes'e gidebileceklerdi. Yola koyuldular, şehre ulaştılar ama bıraktıkları çantalarının yerinde yerler esiyordu. Şehir kapısında onları yorgun bakışları ve düzeni bozulmuş bıyıklarıyla komutan kendisi de Carmen'in karşıladı. Adlarını sordu. Sonra aldığı emri yerine getirmek zorunluluğunda olduğunu belirterek tatsız bir gece geçirmiş olmalarından ötürü nazik sözlerle özür diledi. Olay Antibes'te türlü söylentilere yol açmıştı. Kimi İtalyanların planlı bir ayaklanmasından söz ediyor, kimi imparatorun oğlu döndü diyor, kimisi de bazı intikam öyküleri anlatıyordu. Gerçek, aradan çok uzun bir süre geçtikten tabur başka bir yere nakledilip komutanı da ağır bir şekilde cezalandırıldıktan sonra ortaya çıktı. Bay Martini hikayesini bitirmişti. Bayan Paris'e gezintisinden dönüyordu. Gözleri güneşin son ışıklarıyla pembeleşmiş dağ doruklarında ağır adımlarla yakınımızdan geçti. Bir gecelik sevişme uğruna bir şehri tecrit edebilen, geleceğini tehlikeye atan, yürekli bir sevgiliyle geçirdiği gecenin anısıyla yaşayan bu gamlı görünüşlü kadını selamlamak isteği duydum içimde. Subay kuşkusuz bu serüveni unutmuş, olsa olsa içki toplantılarında anlatılacak cüretli, gülünç ve tatlı bir anı olarak kullanıp durmuştu. Acaba kadın onu unutmuş muydu? Hala seviyor muydu? Kendi kendime şöyle düşündüm. İşte yürekli olduğu kadar da gülünç bir çağdaş aşk hikayesi. Eğer Homeros de Helena ile Menelaos'un öyküsünü anlatmaya kalksaydı, serüven romanları yazarı Paul de Kock'un ruhuna sahip olması gerekirdi. Ne olursa olsun hikayenin kahramanı bence Akileos kadar güçlü cüretli ve cesur. Odysseus kadar da kurnazdı. 8. ayrımın sonu, sayfa 84, devamı 9. ayrımda.